23. ayrım. Yeni arkadaşlar. "Pekala, yetim olmak nasıl bir şey?" diye sordu Todd, babasının tamirhanesine giderken. "Babamın kim olduğunu hiç bilmiyorum ve kardeşlerim olup olmadığına dair de hiçbir fikrim yok." Başını salladı. "Peki ya annen? Onu tanıdın mı?" "Pek sayılmaz. Bu toka," dedim bileğime sarılmış bağı göstererek. "Ondan geldiğini bildiğim tek şey. Beni verirken saçıma bağlamış ve birisi bunu benim için saklamak gibi bir duyarlılık göstermiş. Parlak kırmızıydı ama rengi fena halde soldu," diye ekledim. Arabayı tamirhaneye çektik ve dışarı çıktık. Tamirhane kapısının kilidini açtı ve kaldırdı. Kapı rayları üstünde zangırdayarak açıldı ve durdu. Sonra bir düğmeyi çevirdi ve neon ışıklar bir iki defa yanıp sönerek Gordon'un arabasının bulunduğu tamirhanenin içini aydınlattı. Kaput açıktı. Todd çalışma tezgahına gitti ve su pompasını inceledi. "Baban nasıldı?" diye sordum. Karşılık vermek için bakmadı. "Eve gittiğimde uyuyordu ve evden çıkarken de hala uyuyordu," dedi. Bir lambanın fişini prize soktu ve motora doğru getirdi. Lambayı onun için tuttum. Neredeyse bir cerrahın bıçağını seçmesi gibi bir titizlikle aletlerini seçmeden önce bozuk su pompamızı tekrar inceledi. "Herhalde kendini bildim bileli arabalar üzerinde çalışıyorsun." "İngiliz anahtarı tutabildiğim andan itibaren," diye karşılık verdi. "Babam burayı bana emanet edip gitmeye başladığında 14 yaşından daha büyük olduğumu sanmıyorum. Dışarı çıkıp birileri için bir şey yapardı ve sonrasında da genellikle bara gidilirdi. Her zaman çabucak soğuk bir bira içilmesi planlanır ancak saatler sürerdi. İş birikirdi. İnsanlar arabaları yapılmadığı için sinirlenir ve ben de hikayeler uydurmak zorunda kalırdım." Durup bakmak için bana dönerek, "Biliyor musun?" dedi. "Neyi?" "Sen ve ben pek o kadar da farklı değiliz. Annem ve babam vardı ama çoğu zaman yok gibiydiler. Kendi kendime yemek pişirir, kendi giysilerimle kendim ilgilenir ve annem gittikten sonra da evi ben temizlerdim. Hatta okula gitmediğim zamanlar kendi mazeretimi de kendim yazardım," diye ekledi gülümseyerek. "Sürekli burada olduğum için babamın imzasını gerçekten iyi taklit etmeyi öğrenmiştim. Şimdi insanlar burayı babamdan daha çok benim yerim olarak bilirler. Babam hiç umursamaz." Başka bir şey söyleyecekmiş gibi bir an düşündü ve sonra işine döndü. "Ne demek istediğini anlıyorum," dedim ona. "Ama en azından devlet tarafından idare edilen bir binada yaşamak zorunda değildin. Sanırım siz o evde oldukça kötü günler geçirmişsiniz. Böyle parasız pulsuz kaçacak kadar kötü, öyle mi?" "Biraz paramız vardı," dedim ve ona güneş ışığını anlattım. Dinlerken çalışmaya devam ediyordu. Biraz sonra bozuk su pompası çıkmış, Todd kullanılmış parçayı motora takmaya çalışıyordu. "Yol size uygun bir yer değil, Brooke. Böyle bir yığın işler döner. Umarım aradığınızı en kısa zamanda bulur yerleşirsiniz," dedi. "Ben de bunu umuyorum." Ellerini bir beze sildi. "Soğuk bir şey içmek ister misin? Kolam, hatta biram var, eğer istersen." "Kola alırım," dedim. Ofise gitti ve elinde iki kolayla döndü. Tezgaha oturup arabaya baktık. "Peki bu Buick kimin?" diye sordu. Sustum. "Hepiniz de yetimseniz içinizden birinin olamaz, değil mi?" diye üsteledi sevecen bir gülümsemeyle. "Evi karısıyla birlikte idare eden yaratığa ait," diye cevap verdim. "Gordon Tui mi?" "Evet, nasıl bildin?" "Torpido gözündeki ruhsata baktım," diye cevap verdi ve kolasından içti. "Araba çalmak ciddi suçtur. Ne kadar çaresiz olduğumuzu şimdi daha iyi anlarsın," dedim. "Evet ama Gordon nasıl karşılayacak bu durumu?" diye sordu çarpık bir gülümsemeyle. "Pek iyi değil," dedim. "Crystal peşimize düşmüş olabileceğinden korkuyor." "Siz gerçekten kaçıyorsunuz." Kolasından bir yudum daha aldı ve sonra bana baktı. "Kanun kaçağına benzemiyorsun," diye şaka yaptı. Uzun bir süre birbirimize baktık. Ben nasıl onu tartıyorsam o da aynı şekilde beni tartıyor, diye düşündüm. Ona birini hatırlatıp hatırlatmadığımı merak ettim. İkimiz de diğerinin uzun uzun bakmasından korkmuş veya utanmış değildik. Şimdi utanmaktan çok kendimi daha ısınmış ve rahat hissediyordum. Sonsuza dek belleğine işlemek istercesine beni yıkayan gözlerini yavaşça hareket ettirip yumuşatması çok hoşuma gitmişti. Bakışlarını kaydırdı. Önce kapıya, sonra gece göğüne doğru baktı. "Güzel bir gece," dedi. "Bu yılın en sevdiğim zamanıdır aslında. İlkbahar sonu burada sıcaktır. Ama bu henüz rahatsız edici ve nemli olmayan bir sıcaklıktır. Yıldızlara bakarak ve kuşları seyrederek çok zaman harcarım. Bunu hem severim hem de bundan nefret ederim." "Nefret etmek mi? Niçin?" diye sordum çabucak. "Bir şair gibi konuşuyorsun. Crystal seni duysa bayılır." Güldü. "Şair mi? Eski İngilizce öğretmenim bu dediklerini duysa sinir krizi içinde yığılır kalırdı." "Neden nefret ettiğini söyledin?" Şişesini bırakıp arabaya doğru giderken, "Bilmiyorum. Çünkü sanırım o sıralar yılın diğer dönemlerine göre kendimi daha yalnız hissediyorum," diye cevap verdi. O hortumu değiştirirken oturmuş onu seyrediyordum. Kalbimin daha önce hiç hissetmediğim bir şekil ve ritimle çarptığını hissediyordum. Ayağa kalktım ve paslanmış bir civatayla uğraşırken onun yanında durdum. "Kız arkadaşın yok mu?" diye kaçırdım ağzımdan. Hemen ardından da sözcükleri geri almanın keşke bir yolu olsaydı diye düşündüm. Sormak istemediğim şu sorulardan biridir. Çünkü cevabından korkardın ama sormak zorunda olduğunu da bilirdin. "Vardı," dedi. "Yaklaşık 3 ay önce ayrıldık. Beni hazır olmadığım bir şey için acele ettiriyordu," diye ekledi ben sebebini sormadan önce. Civatayı sprey sıktı ve daha kolaylıkla çalışmaya başladı. Civatayı altın bir külçe çıkarmış gibi kaldırdı. "Yaşasın," dedi. Gülümsedim. Birden ciddileşti. "Bunun hayatımda gördüğüm en güzel burun," dedi. Bu sanki karanlıktan düşmüş, tamamen umulmadık bir an için nefesimi kesen bir iltifattı. "Sanırım bunu daha önce de duymuşsundur," diye ekleyerek motora döndü. "Hayır," dedim yumuşak bir sesle. "Hiçbir zaman." İnanmamış gibi bana baktı ve hemen işine döndü. Onu seyretmeye devam ettim. Ama kalbim öylesine atıyordu ki lambayı yeterince sabit tuttuğumu düşünmüyordum. Elimin nasıl titrediğini fark etmemişti. Sonunda kullanılmış parça takıldı. "İşimizi denemenin zamanı geldi," diye ilan etti. "Gidip motoru çalıştır." Dediğini yaptım ve o da motoru çalışırken seyretti. "Gösterge nasıl?" "Normale dönmüş," dedim. "Ama bekleyip görelim." "Bırak çalışsın bir süre," dedi. Birkaç dakika sonra bana tekrar sordu ve durumun iyi olduğunu söyledim. "Şanslısınız kızlar," dedi. "Durdurabilirsin," deyince söylediğini yaptım. Ortalığı toparlamaya başladı. "Peki o zaman nereye kadar gitmeyi düşünüyorsunuz?" diye sordu. "Los Angeles'a gitmek istiyoruz. Ucuz bir yerde oturup iş bulmayı umuyoruz. Crystal okula dönmek istiyor ve kelebek için de dans okulu bulmak istiyoruz," dedim ona. "Kelebek? Küçük olan mı?" Başımı salladım. "Çok hassas görünüyor. Böyle bir şey için çok hassas." "Haklısın ama biz onu koruyup kolluyoruz." "Bu yeterli mi?" diye sordu çabucak. "Özür dilerim," dedi. "Bazen vahşi olacak kadar gerçekçi olurum." "Sorun değil." Derin bir nefes aldım. "Bütün cevapları bilmiyorum Todd," dedim. "Bulunduğumuz yerden ve bize yapılanlardan nefret ettiğimizi biliyorum. Kendimizi kapana kısılmış gibi hissediyorduk. Kendimizi rafa bırakılmış bir parça mal gibi hissediyorduk. Kimsenin evine götürmek istemeyeceği bir parça mal. Belki çılgınca davrandık. Belki bir grup aptal kızız. Ama hayatlarımızın sorumluluğunu aldık ve kısa bir süre için bile olsa çok iyiydi. Oradan arabayla dışarı çıkarken..." "Ne?" dedi gülümsemesini tutarak. "Bilmiyorum. Kendimi çok özgür, güçlü hissettim. Kendimi yaşıyormuş gibi hissettim. Galiba aptalca şeyler söylüyorum." "Hayır," dedi başını sallayarak. "Bence söylediklerin harika." Yüzümde ılıklık hissettim. Bu kadar çok kızarmak zorunda mıydım? "Nasıl hissettiğini anlayabiliyorum." Kapıya doğru yürüdü. Ben de yanında onu takip ettim. Bir süre öylesine yola, ağaçlığa ve çalılara baktı. "Burası bazen beni tuhaf, mutsuz bir havaya sokar. Benden uzaklaşan, hayatımdaki en güzel şeylere yetişmek için çok hızlı koşmak gelir içimden. Senin hissettiğin tarzda bir korkuyu ben de duyarım. Kendimi kapana kısılmış ve yalnız hissederim. Dışarı çıktı. Biz yürürken o konuşmaya devam ediyordu. Bazen yolda üzerinde başka bir eyaletin plakası olan bir araba görürüm ve ben de buradan yürüyüp gitmek, arabama atlayıp benzinin bitene dek araba kullanmak isterim. Benzinsiz kaldığım yerde de durup bir yaşam kurmayı isterim, dedi karanlığa bakarak. Tamirhanenin yanında bir kamyon vardı. 60'lardan kalma bir şeye benziyordu. Paslanmıştı. Arka tekerleklerinden biri yoktu ve yolcu tarafındaki yan camı kırılmıştı. Yumuşak bir sesle, ''Niçin bu dediğini yapmıyorsun?'' diye sordum. Seslerimiz neredeyse fısıltı gibi çıkıyordu şimdi. Omuzlarını silkti. ''Babam sanırım. Ben onun her şeyiyim. Gerçi çoğu zaman çevresinde olduğumu bilmez bile. Sonra oralara gidip de ne yapacağım diye düşünürüm. Burada en azından sahip olduğum bir şey var. Pek fazla bir şey değil, biliyorum. Ama benim ve kendi kendimin patronuyum. Benim yaşımdaki birçok insan bunu söyleyemez.'' diye ekledi. Kamyonun kasasına kendini çekerek oturdu. Elleri önünde, başı biraz eğikti. Ben de tampona ayağımı basıp kolayca yanına atlayınca güldü. ''Oldukça çeviksin.'' ''Başımın üstünde bile durabilirim.'' diye övündüm. ''Benden yapmamı isteme.'' dedim çabucak. Karanlık yola baktık. Sakin ve sessizdi. ''Gecenin bu saatinde pek fazla araba geçmiyor buradan, değil mi?'' diye sordum. ''Hayır.'' Dirseğini arkaya koyarak üzerine dayandı. Kurumuş bir ot parçası buldu ve ağzına koydu. ''Ya sen Brooke? Arkanda bir erkek arkadaş bıraktın mı?'' ''Hayır.'' dedim çabucak. ''Hadi canım, birkaç tane olmalı.'' diye ısrar etti. ''En azından hiçbiri önemli değildi.'' diye kabul ettim sonunda. ''Ne demek istiyorsun? Nasıl olabilir bu?'' diye şaka yaptı. ''Erkekler senin için tepe taklak düşmeyi nasıl reddedebilirler?'' Gözlerinde bir şey ciddileşti ve bana yine hayranlık duyduğunu anladım. Birden kendimi rahatsız hissederek, ''Bunu ben de kendime hep sorarım.'' diye şakasına karşılık verdim. Daha da yüksek sesle güldü ve sonra birden durup gözlerini üzerime dikti. Karanlıkta güzel abanoz renkli gözleri parıldıyordu. Dönünce vücudu bana doğru yaklaştı. Aramızda birkaç santimetre vardı. Dudakları yaklaşırken başımı çevirmedim. Dudaklarımız birbirine değdi. Önce kazara dener gibi. Yumuşak, çabuk. Sonra ağırlığını kaldırdı ve elini beni kendine çekmek için omzuma doğru götürerek daha şiddetli, daha uzun öptü. ''Senden hoşlandım Brooke,'' dedi. ''Senden çok hoşlandım.'' ''Ben de senden hoşlandım. Arabanızın su pompasının bozulmasına çok sevindim,'' diye fısıldadı. Tekrar öpüştük ve sonra arkaya uzandık. Başım kolunun üstündeydi ve göğsüne doğru döndüm. Yıldızlar üstümüzde geceleyin yanan mumlar gibi parıldıyorlardı. Orada öylece yatıp hem kendimin hem onun kalp atışlarını hissetmek başımı döndürmüştü. Dudakları alnımın üstündeydi. Sonra yavaşça burnumun üzerinde gezindi. Ucunda durdu ve öptü. Ardından tekrar dudaklarıma doğru gitti. Bu öpüş uzun, yumuşak ve daha ılıktı. Kendimi ılık bir banyoya daldırmışım gibi bacaklarımdan yukarı sıcaklık çıktığını hissediyordum. Parmaklarımı saçlarının arasında dolaştırdım. Boynunun arkasına doğru kaydırdım. İnlediğini ve heyecanlandığını hissettim. Daha yakınlaştı. Sağ elini göğsümü bulmak için kolumun aşağısına ve altına doğru kaydırdı. Ona doğru döndüm ve yüzümü onun göğsüne gömdüm. Başımın üstünü öptü ve yumuşak bir şekilde kulağımla oynadı. Omurgamdan aşağıya hoş bir ürperti indi. Dizlerinin üzerinde doğruldu ve beni kamyonun kenarları bizi iyice saklayacak şekilde dikkatlice kamyon kasasının arka tarafına doğru çekti. Arkada bir balya saman vardı. Başım oraya yaslandı. Dizleri üstünde doğruldu, tulumunun askılarını indirdi ve gömleğini çıkardı. Göğsü hem gökyüzünde hem de gözlerimin içinde olan yıldız ışığını yansıtarak karanlıkta titredi. Beni tekrar öpmek için eğilmeden önce, ''Brooke, sen benim için bir nefes taze havasın,'' diye fısıldadı. Parmakları sivil şortumun altında geziniyordu. Sweatshirt'üm rahatça yukarı kalkıp başımdan çıksın diye arkamı kaldırdım. Boynumu öptü ve sütyenimi çıkarmak için arkama doğru uzandı. Kopçanın açıldığını hissedince kalbim durdu ve bir gösteri davulu gibi tekrar çalışmaya başladı. Sütyenimi göğüslerimden çabucak çıkarmadı. Bir süre göğüslerimi elleyerek çevresini öptü. Bir erkekle hiç bu kadar ileri gitmemiştim. Zorla nefes alabiliyordum. İçimden durmamı söyleyen bir ses gelmiyordu. Korkmuyordum ve tereddüt etmiyordum. Devam etmek ve duygularımı denemek için duyduğum heves ve arzu beni şaşırtıyordu. Todd çıktığım diğer çocuklardan farklıydı. Bana her dokunuşunda sanki önceden sormuş gibiydi. Benim ne istediğimden emin olmaya dikkat ediyordu. Kendisinin hoşlandığı kadar benim de hoşlanmamı istiyor gibiydi. Kızların okuduğu, hayal ettiği ama ender karşılaştıkları o romantik düzeyde sevişmek bu olmalıydı. Şimdi hissettiklerim asla mümkün olabileceğini düşünmediğim bir sıcaklıkla kalbimi dolduruyordu. Göğüs uçlarım öylesine çabuk sertleşmişti ki acıyorlardı. İnlemeden duramadım. "Brooke," diye fısıldadı. "Çok güzelsin. Gördüğüm en güzel kızsın." Sözcüklerin mücevherler kadar göz kamaştırabileceğini çabucak keşfettim. Kulaklarımdan beynime doğru yol aldılar ve en derin, en gizli benliğime dokunana dek yollarına devam ettiler. İçimdeki kadını dürttüler ve onu yalnızca en özel fantezilerimde düşlediğim şekillerde arzuladım. Bacağını bacaklarımın arasında hissettim ve kendimi şiddetli bir arzuyla ona doğru bastırdım. Kıvrandık. Birbirimizin dudaklarını içer gibi öpüştük. Öylesine kendimden geçmiştim ki parmaklarının kot pantolonumun düğmesini açtığının farkında değildim. Onu durduramadan eli içerideydi ve en özel yerimi bulmuştu. Uzaklaşmadım. Heyecanı şimdi hızla büyüyordu. Nefes alışı o kadar hızlanmıştı ki ilk defa içimde belli belirsiz bir korku kendini gösterdi. "Todd," dedim. "Bunu daha önce hiç yapmadım." "Biliyorum," dedi. "Ama ben de kimseyle bunu yapmayı bu kadar çok istememiştim." Sözleri hipnotize ediciydi. En sonunda ufacık bir ses uyarı göndermeye başladı. Beni çağırıyordu. Bu sesi annemin içimdeki sesi olarak düşünüyordum. Bu bebekken sarıldığım, içimin derinliklerinde saklayıp da sadece ona çok ihtiyacım olduğunda yeniden dirilttiğim sesti. Pantolonunun düğmesini çözmüştü. Çıplaklığını hissettim. Pantolonumla uğraştı ve sonra ona önceden yaptığım gibi yardım etmediğimi görünce durdu. "Korkuyorum," diye bağırdım. "Çok hızlı gittiğimizi biliyorum Todd. Lütfen." Üstüme çöktü kaldı. "Haklısın," dedi. "Öyle ama yarın kaçıyorsun." "Evet ama seni unutmayacağım. Eğer unutmamı istemezsen," dedim. Nefes alıp vermesi yavaşladı. Alnını omzuma dayadı ve bir süre şiddetli bir acıya dayanması gerekiyormuşçasına bekledi. "İyi misin?" diye sordum. "Evet, bana bir dakika süre tanı," dedi. Orada vücudu vücudumun üstünde öylece yatmasına izin verdim. Birbirimizin ormanda çalan davullar gibi atan kalplerini dinledik. Kalplerimizin birbirlerine ilettiği mesajları kim biliyordu? Sonunda arkasını döndü, tulumunu giydi ve derin bir nefes aldı. Sütyenimi taktım ve sweatshirt'ümü giydim. "Özür dilerim," diye fısıldadım. "Özür dileyecek bir şey yok, Brooke. Seni ilk gördüğüm anda bir şey yaptın bana ve kendime hakim olamadım. İnan bana, normalde böyle değilimdir." Dizlerini karnına doğru çekip kollarıyla bacaklarına sarılarak başı öne eğik bir şekilde oturdu. Kalbini bana açması böyle daha kolaydı. "Annem gibi vahşi, ahlaksız biri olmaktan korkuyorum. Bu benim kanımda falan olabilir. Erkeklerin ona davranışlarından nefret ederdim. Ve ben bir kadına, herhangi bir kadına böyle davranmak istemem." "Ama seninle farklı," dedi başını kaldırarak. "Duygularımı kontrol edemedim işte." "Biliyorum, ben de," dedim. Gülümsemesinin yıldız ışığında parıldadığını görebiliyordum. Herhalde arkadaşların nerede kaldığını merak ediyorlardır. "Hayır, bir arabayı tamir etmenin ne kadar zaman alabileceği konusunda hiçbir fikirleri yoktur," dedim. "Bir şey olmaz." "Şimdi arabanı geri götürebilirsin," dedi. "Acelem yok." Bacaklarını uzatınca başımı kucağına doğru yaklaştırdım ve ona baktım. Sanırım ilk bakışta aşık olmak dedikleri bu olsa gerek. Tanrım, kendimi budala gibi mi hissetmeliyim yoksa mutlu mu bilmiyorum. Mutlu ol Todd. Ben mutluyum. Gerçekten beni unutmayacak mısın? Diye sordu. Güldüm. Önce sen unutursun. Bundan eminim. Bunun için bahse girerim, dedi. Bir yere yerleşir yerleşmez bana yaz veya beni ara ve ben de ilk defa tatil yapayım. Söz mü? Gökyüzündeki her yıldız üzerine. Geceleri gökyüzüne her bakışında beni ve sözümü düşünebilirsin. Yalnızca burada beklediğimi unutma. Ve sonsuza dek de burada bekletme beni, olur mu? Ah Todd, sonumuz ne olacak bilmiyorum. Şimdi korkuyorum, dedim. Ve lider de benim. Hepsini harekete geçiren ben oldum. Öğreneceksin Brooke. Ayakları üstünde durabilen birisi olduğunu görüyorum. Senin için bahse girerim. Güldüm. İşte şimdi aşıkmış gibi konuşuyorsun. Çünkü aşık olduğun zaman gerçeklere karşı kör olursun. Bunu kim söyledi sana? Diye sordu. Hiç kimse. Bu sonuca kendim vardım, dedim. Sana aşırı gerçekçi olduğumu söylemiştim. O dediğim benim için geçerli değil. Ya tabii, dedim. Kaçtık, araba çaldık, soyulduk, nereye gideceğimizi veya oraya gidince tam olarak ne yapacağımızı bilmiyoruz ama yine de ayaklarımın üstünde durabileceğim. Bu mu gerçekçi olmak? Evet, diye ısrar etti. Senin durumunda evet. Uzandım. Kolumun boynunu sarabilmesi için başını indirdi ve benimkilerle birleştirmek için dudaklarını kendime doğru çekmeme izin verdi. Bu en lezzetli öpüşümüzdü. Çünkü bu bizim mührümüzdü, sözümüzdü. Öpüşmemiz sonsuza dek sürecekti.